podcast dinle.
Efendim iyi akşamlar dileğiyle başlayalım yeni söze. Eğitim lüzumlu olan yaşamak için gerek toplum gerekse doğa bağlamında yaşamak için zorunlu bilgilerin yetişen insana zerk edilmesi olayı olarak anlaşılmıştır. Ve geçen konuşmamda belirttiğim üzere bu eğitimden öğretime yumuşak bir geçiş söz konusudur. Daha önce belirttim mi belirtmedim mi hatırlamıyorum. Türkçe'de bu ikisini belirten, temaruz ettiren sözler farklıdırlar. Yunanca'da da bu böyledir. Ondan sonra çocuk yetiştirme sanatı olarak görülür eğitim. Ve çok yaygın olarak Frank dillerinde kullanılan bir deyiştir Yunanca'da.
Pedeia.
Hai de gogia. Pedagoji. İşte buradan geliyor.
Pedeia diye de adlandırılıyor değil mi hocam?
Pedeia evet. Genel olarak öğretim. Yok eğitim. Eğitim. Bu eğitim yöntemini içinde barındıran. Yani gelişi güzel yürütülen bir şey değil. Bir şeysi vardır. Yöntemi var. Bunun veriliş yöntemi var.
Yani annemizden aldığımız eğitimden farklı mı?
Farklı bir, evet. Öğretime yönelik öğretim biçimsel bir olay demiştik. Oraya yönelik bir gidiş söz konusu. Ama öğretimin biçimselliği de çok düşük seviyededir Eflatun'da. Buraya çok yakındır. O yüzden çok uzun sürüyor. Eğitilmiş, öğrenim görmüş bir toplum olarak tasavvur ediyor devletini. Devleti, Eflatun'un devleti siyasi, iktisadi bir işleyiş olmaktan ibaret değildir. Daha fazla eğitilmiş insanların bir aradalığıdır. Bir araya gelen insanlar, geçen hafta bahsettim, çıkar birliğiyle, kandaşlıkla, akrabalıkla bir araya gelmiyorlar. Burada en üst ilke
ülküdaşlık değil mi hocam?
Ülküdür. İdealdir. Bu ülkü devletin ve onun hükümran olduğu ülkenin yaşatılmasıdır. Bu ülkenin vasfı kutsallıktır. Tanrıların gölgelerini düşürdüğü bir toprak olarak düşünülmesi gerekiyor. Ve bir şey daha var. Ülkenin savunmasında en önemli etken kadınlarının namusu ve şerefidir. Sadece doğup büyüdüğüm atalarımın yaşadığı bir yer değil yurt. Aynı zamanda kadınımın da yaşadığı topraklar olarak düşünülmektedir.
Halbuki Atina'da Platon'da olmayan bu...
Eflatun'dan aldığı, Sokrates'ten aldığı bir şeydir bu. Ne diyeyim? İlham. Böyle yorumluyorum. Yani tabii kimse sormadı Eflatun'a. Buna nereden geldin? Nasıl vardım bu işe? Kadın çok önemli bir yer tutuyor. Platon'un şeyinde.
Hocam birazcık Sparta'dan etkileniyor diyebilir miyiz?
Sparta'nın tabii bunda çok etkisi var muhakkak. Isparta'yı, Sokrates'i. Sokrates de tabii Isparta'dan çok etkilenen bir adam. Savaşan bir adam. Ama Isparta'dan önemli ölçüde de ayrıldığı bir yer var. Üretime çok ağırlık veriyor. Onun devleti öz yeterliliğe sahip. Bir devlettir. Özerk olmanın şartı öz yeterliliktir. Başkasına muhtaç olmamak. Bu hem birey hem de toplum için son derece önemlidir. Bu anlamda Eflatun günümüzün zihniyetine toplum ve iktisat yapısına çok yabancıdır.
Mesela bu uluslararası ticareti istemiyor mu?
İstemiyor. Sevmiyor. Kendi yağınla kavrulacaksın. Bu meyanda aşırı zenginlikten nefret eder. Yani safahat tamamıyla Eflatun'a yabancıdır. Sefalet ve safahat iki zıt kutup devletinde yer almaması gerekiyor. Sefih olmaması için insanın kendini sınırlamayı bilmelidir. Çok temel ihtiyaçların ötesindekilere tamah etmeyeceksin.
Bunun yolu da insanın kendini tanımasından geçer. Bunun yolu da eğitimden geçer.
Evet. Kimi hatırlatıyor bizi burada? Eflatun. Daha önce gördüğümüz çok büyük bir bilge vardı.
Herakleitos.
Tabii Herakleitos da var.
Konfüçyüs hocam. Onu da hatırlattı.
Gautama Siddhartha'yı hatırlatıyor bize. Buda'yı hatırlatıyor bize burada. Yani sadece tabii geçmişte olan bir adam sonra gelecek olan mesela Hazreti İsa'yı da bize çağrıştırabilir. Bu şeyi safahat düşmanlığı. Refah evet. İnsanca yaşama o olacak. Ama o da sadece bir toplum kesimine mahsus. Eğitime yeniden dönmek üzere burada devlet yapısına gelelim. Bu üçü iç içe yürüyor. Eğitim, öğretim, siyaset ve hukuk. Eflatun'un devleti üç tabakalı, üç katlı bir bina. En alt katta demos, halk. Her şey bunun içindir. Bila kaydu şart ne yapılıp ediliyorsa bu devlette halk içindir. Ne yapar bu halk? Rençberdir, zanaatkardır, tüccardır. Üretir. İnsanca yaşar. Evlenir. Çoluk çocuğa karışır. Demin dediğimi tekrarlayalım. Yaşamak için üretir. Ailesini geçindirmek üzere.
Hocam 18 yaşına kadarki eğitimin şamil olduğu topluluk diyebiliriz değil mi?
Bu bunlardır, evet. Ondan sonra gelenler bir felakettir. Onlar yaşamazlar. Burada asker vardır yahut da koruyucu. Bu çok özel bir olaydır. Bunlar devşirilirler. Delikanlılık çağında devşirilirler. Isparta'yı yine örnek alır ama Isparta'nın devşirdiği adamlar asker değil, üreticidirler. Çalışırlar tarlalarda ve insandan sayılmazlar. Köledirler. Anlattıydım Isparta'yı şey yaparken.
Başka yerlerden mi devşirilir?
Bunu başka yerlerden. Devletin dışından. Devlet topraklarının yani vatanın dışından delikanlılık çağında aklı ve bedeni yerinde olan erkekler kaçırılıp getirilir.
Bu Osmanlı'daki Yeniçeriler.
Ve bunlar devletin halkına dağıtılırlar. Orada yetişirler. Bu çocuklar, bu gençler. Tamamıyla buradaki havayı solurlar. Belli bir yaşta 12 14 o civarda kışlaya hapsolurlar. Geceli gündüzlü talim görürler. Yakınları yoktur. Kimseleri yoktur. Vardır. Tek kişi değil. Bütün devletin insanları yani millet bunların kardeşidir, atasıdır, annesidir. Belirli bir takım kişileri yok. Anlaşılıyor mu burası? Tamamıyla devlete ve onun milletine adanmışlardır. Belli bir yaşa değin, 31 yaşına değin, görevdedirler. Geceli gündüzlü ne yaparlar? Bunları korurlar. Devletin halkını, yani milleti korumakla görevlidirler. Başka bir işleri yok. Özel mülkiyetleri yoktur. Evleri, barkları, toprakları, bunların var. Büyük çapta olmamakla birlikte bunların var. Büyük çapta mülkiyet yok. Tekelleşmeye izin yok. Küçük çapta üretimini yürütecek şeydesin, durumdasın. Onun ötesine geçmek, yani sermaye birikimi, hayır.
Evlilik var mı hocam askerlerde?
Yok.
Evlilik de yok.
31 yaşını dolduran emekli ayrılıyor. Evlenir. Çoluk çocuğa karışır. Ev alır, bark alır, şunu alır, bunu alır. Kendisine devlet bir tazminat ve maaş bağlar daha sonra.
Yani askerlik görevi bittikten sonra halka.
Halka, karışıyor. Evet. Geçer. Bunun üzerinde idareci filozoflar var. Yahut filozof idareciler vardır. Bunlar özel öğrenim görmüş adamlardır. Demiş, demin de anlattım size. 35'ine deyin. O da çok ilgi çekici. Filozof olma yaşını 35-40'a bağlıyor.
Kemal yaşı deriz ya bizde hocam.
Bizdeki nebi yaşıdır. Peygamberlik yaşı. Çok ilgi çekici bir nokta. Genç filozof olmaz rahatında. Çünkü sadece kitabi bir olay değil bu. Yaşama tecrübesine sahip olman lazım. Böyle yüklü bir tecrübe sahibi kişi. Bunun hayatı bir, ne bileyim size, işkence yaşaması. Evlenemez. Malı yoktur, mülkü yoktur, eğlencesi yoktur. Dımdızlak bir yaratıktır.
Biraz ruhban gibi mi?
Biraz değil, tamamıyla bir ruhban.
Ha, ruhbanın ilhamı buradan geliyor belki.
Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Bunun emekliliği falan da yok. Buradaki gibi. Mahkumsun, bitti. Kimse, hiçbir olağan insan idareci olmak istemez. Siyasi idareci ve aynı zamanda hukukçudur bunlar. Yani hukuki sorunları çözmekle de yükümlüdürler. Artı hekimdirler. Bizdeki o üçlü fakih, hekim,
hakim
burada vardır. Ama tabii bizde bu kadar şiddetli değildir. Bizde evlenir, ailesi var filan. Burada yoktur. Kesin yasaktır burada. Buraya gelen ve sana da sorulmuyor. Sen idareci, filozof olmak istiyor musun gibi bir şey sana sorulmuyor. Sen buna mahkumsun. Seçiliyorsan buraya itiraz hakkın yok. Böyle. Kim seçiyor? Buradaki kurul. Kaç kişiden oluşuyorsa o kurul buradan takviyeleri seçiyor. Bunun bize sırrını fahş etmiyor. Bu şeyi çok andırıyor. Tibet Budacılarının Dalai Lama'larını seçmelerine çok benziyor. Kimse anlamıyor ne olduğunu. Gerçi burada Lama'larda gördüğümüz çocuk yaşta seçilmiyor. Eğitimin aşağı öğreniminin son safhasına gelmiş insanlar arasından. Yani ne bileyim ben 16-17 yaşındaki delikanlılardan felsefe öğrenimi görecek olanlar seçiliyorlar. Bütün felsefe öğrenimi gören ille buraya mı giriyor? Hayır. Yine bu kurul üyeleri o öğrenimi görmüş olan, o öğrenime seçtiklerinin arasından yine bir tercihte bulunuyorlar. Böylelikle her çeşit kayırmacılığı kesmiş oluyor. Önlüyor. Devletin en büyük düşmanı kayırmacılıktır. Kayırmadır. İltimastır. Başka bir deyişle halk tabakasının üstünde yer alan tabakalarda liyakat vazgeçilmez bir şarttır. Liyakattan zerrece sapılamaz, taviz verilmez. Son derece sert kuralları vardır. Tabii bunları gerçekleştiremiyor. İki kere teşebbüs ediyor. Anlattım uzun uzadıya. Olmuyor. Yürütemiyor. Kanunlarda o kitabında bundan vazgeçiyor. Ama bu o gün bugündür en azından Batı medeniyetleri camiasında İslam'da olsun, Hristiyanlık'ta olsun, dine dayanmayan, dini dışlayan yeni çağ Avrupa medeniyetinde olsun, bir ülke olarak göz önünde tutulmuştur. Bundan da daha önce bahsetmiştim. Bu Şura hep bir ülke olarak burada karşımıza, yani bu tarih boyunca karşımıza çıkıyor. En son Şura örneğiyle Sovyetler Birliği'nde karşılaşıyoruz. Bu kişiler hep burasını göz önünde tutmakla birlikte burası halk idarecilerin tercihinde seçiminde asla müdahil değildir. Şeyin Eflatun'un kafasındaki soylular idaresi aristokrasi liyakat esasına dayanır.
Hocam bu biraz halk için halka rağmen dediğimiz yönetim oluyor mu?
Oluyor.
Popper o zaman biraz haklı oluyor eleştirilerinde. Bu Karl Popper.
Bu tamamıyla dediğim doğru. Tamamıyla liberal kapitalizme serbestçi sermayeciliğe aykırı olan bir olaydır. Bunda komünizmin de faşistliğin de izlerini, ön adımlarını görebiliriz.
Hatta yani Hristiyan Avrupa'yı kuran o Engizisyon mahkemelerini kuran ve o dini yönetimsel sistemi kuran mantığı da görebiliriz değil mi hocam?
Bütün Batı dünyasında gördüğümüz, Batı medeniyetleri camiasında gördüğümüz seçkin ve sertlilik yanlısı devlet inşa sanatının kökleri buradadır. Birinin değil, ikisinin değil, hepsinin.
Hocam ben biraz bu hani Popper derken aslında dediğiniz gibi o liberal ve hani o sermayeci düzenden baktığımızda evet bu sistem çok aykırı. Ondan bağımsız bu liberal sermayeci düzenden bağımsız ya insan fıtratına ne kadar uygun? Ben birazcık onu kendi kendime sorup çıkamıyorum işin içinden.
İşte bu şimdi bugünkü siyasi anlayışla tamamıyla dışında söylüyorum. Tamamıyla bir ülkücü idealist ama idealizm bizi başka yörelere kaydırabiliyor. Yani Eflatun'un idealar aleminin doğru gösterilmesi anlamında değil, siyasi devlet yapısı bağlamında en iyi, en değerli ve unutmamak lazım ki bu devlet teşkilatlanışında kutsallık hakimdir. Kutsallık baş tacı edilen bir olaydır. O kutsalında en kutsal ilkesi adalettir. Kutsal yerinden oynatamadığın ama nasıl oynatamadığın bir dış gücün, senin dışındaki bir gücün üstünde kurduğu baskıyla değil, belirsiz, müellifsiz bir baskı. Eve gidiyorsun, ayakkabını çıkarıyorsun. Kendiliğinden yaptığın bir şeydir. Niye? Çünkü evi kutsal görüyorsun. Niye? Ev ibadet edilen bir yerdir. İslam'da kutsal yerler ve kutsal olmayan yerler ayrımı yoktur. O yüzden bizde mesela kutsal olmayan yer kelimesi yoktur, sözü yoktur Türkçe'de. Profan Fransızca'da. Burada kutsallık yoktur. Profan olan bir yerde ya profan bir kişi kutsal olmayan kişidir.
Profanı dünyevi diye çevirirler. Tam karşılamıyor
tam, o zaman. Tam oturan bir şey değildir o. Kutsal olmayan demek daha en doğrusu. Pekala dünyevi olur da gene kutsal olabilir. Nitekim Fransızca'da bu ayrım da var. Monden dünyevi olan demektir. Burada kutsal çok garip bir şeydir. Ve demin dediğim gibi ülkücülüğe, idealizme götürür. Kendisini dinsiz, Tanrı tanımaz, maddeci ilan eden erken devir komünistlerinde mal gibi kutsallık vardı. Sovyet devriminin başlangıç kısmına bakın. Eisenstein adlı çok büyük bir sinema dehası. Filmlerini seyredin. Baştan ayağa kutsallık kokar. Her şeyden önce söyledikleri şarkılar var. En güzel şarkılar arasında yer alır. Sovyet devriminin ve Meksika devriminin şarkıları. O bize çok uzak bir coğrafya olduğundan hiç tanımayız. 1900 ile 1920'ler arasında cereyan eden Meksika'daki devrim hareketi. Bu arada adamların şarkıları ilahi gibidir. İlahidir aslında. Bir çeşit ilahidir. Aynı şey dediğim gibi biraz önce söyledim. Ruslarda bu vardı. Bunun bir de şu tarafı var. Bireyler gibi milletlerin de fıtri eğilimleri var. Bazı milletler kutsallığa, idealizme, romantikliğe çok eğilimlidirler. Bunların da başını Ruslar çeker. Kutsal olan bir olay, senin demin andığın dünyeviliğe tebdil olduğunda, tam onun da karşılığı yok tebdilin. Değiştiği, değişmeden daha derindir tebdil. Tebdil olduğunda ortaya saygı çıkar. O. Saygı birbirimize gösterdiğimiz lüzumsuz ihtiramlardır.
Lüzumsuz.
Lüzumsuz. Şimdi benim tanıdığım en saygısız millet Amerikalılardır. Kutsalı olmamıştır. Kutsalın yoksa ve sen bir kutsallık icat ediyorsan o pot oturur. Mesela Amerika'daki tarikatlara ben bakıyorum da adlarını anmanın alemi yok. Çok lüzumsuz kutsallıkları var.
Yapay çünkü.
Aynen o. Sonradan çıkma, sonradan görme bir din olarak tasavvur edeceğimiz protestanlığın da birçok yönü buna cevaz veriyor. 2016'da Almanya'nın doğusunda bir şehirde bir pazar ayinine gittim. Protestan kilisesine. Arkadaşım, talebe, eski talebe Faruk Akyol'la oturduk. Benim başta dikkatimi çekmedi. Faruk'un çekti. Ya dedim bu dedi bir dini ayin değil ki burada gördüğümüz. Yerden göğe hakkım var ya dedim. Hakikaten dini bir tarafı yok. Konserdi. Büyük Alman bestecilerinden başta Bach olmak üzere alınan bir takım parçalar ki Bach'ın %90'ı dinidir. Bunu koro halinde söylüyorlar. Ondan sonra konser bitiyor, millet kalkıyor, çıkıyor. Nedir bu? Pazar sabahın ayini. Kutsallığın gerektirdiği ve dile dökemeyeceğimiz dinin derinlerinde olup biten olayları dile getiremiyoruz dedik. Çünkü bunlar duyguya dayanır. Din bir duygu işidir dedik. Duyguyu da anlatamazsın. Benzetmeler yoluyla, edebiyatın yaptığı da budur. Benzet, teşbihlerle anlatır. Bilimin en sağın görünür kısmı fiziktir. Fizikte teşbih falan yoktur. Ne anlatıyorsan dümdüz anlatırsın. Pat gıdak verirsin. Bunun bir benzeri de hukuktur. İnsan kesiminde. Pat gıdak o şey yapılır. Onun için hukukçular da zaten saygısız görülürler. Anlaşılırlar. Çünkü saygı da kutsallıktan neşet eden, dünyalaştırılmış kutsallık olan saygıda gerekli gereksiz ifadeler vardır. Amerikalı'dan örnek verdim. Oturuyorsun, konuşuyorsun. Adam bir süre sonra alıyor ayaklarını masanın üstüne atıyor. Yahut da ben mesela Boğaziçi'nde zaman zaman girdiğim derslerde hoca tenis kortundan gelir, tenis pantolonu ve gömleğiyle ders verir. Ha? Yine Boğaziçi'nde okuyan benim bir tanıdığım vardı, matematikçi. Bir sorusu oldu hocam rahmetli Ahmet Yüksel Özemre'ye. Beni götürür müsün dedi. Götürdüm. Ahmet hocama derdini anlattı. Tahtaya yazdı filan. Fizikte, fizik, matematikte her şey formülle anlattı. İşte yazdı, çizdi filan. Hocam da gitti ona işte tahtada bakıyor. O problemi anlamaya çalışıyordu. O bizimkisi de gelmiş masanın kenarına şöyle oturdu. Ahmet hocamın yazı masasına böyle oturdu. Ben bütün o süre zarfında dua ediyorum. Bu adam dönüp görmesin bunu. E ne var bunda? Ne olur oraya otursa? Bunun bir cevabı yok. Bunun neden etki bağıntısı olmaz?
Bu kültürle mi ilgili bir şey yoksa kutsalla mı ilgili bir şey?
Kutsalla ilgili ama kutsal zaten kültüre sinmiş vaziyette. Yani bunu açıklayamıyorsun. Bilmem hocanın masası kutsaldır diyebilirsin. Masanın üstü oturulmaz, ayak konmaz çünkü orada yemek yeniyor filan falan. Ama bunlar donmuş adetlerdir. Daha önce konuştuk ya donmuş adetlerden. Ben bir örnek vermiştim. Tayland'ın kuzeyinde yürüyüşte işte bir köy evinde misafir kalıyoruz. O Alman ayaklarını duvara dayamış çıplak bacaklarını. Ve çok alınıyor ev sahip, kadın ve mihmandarlık eden adam. E ne var bunda? Çıplak bacak görsen ne olur, görmesen ne olur? Hı? O halde topluma yüzyıllar, belki de bin yıllar boyu sinmiş olan kutsallık kendini her vesileyle dünya hayatında da saygı biçiminde göstermektedir. Dedik ya en eski tanrılar kadındı, tanrıça. Avrupa'da aşağı yukarı 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin kadının eli öpülürdü. Erkek kadın elini öperdi. Özellikle Orta Avrupa geleneğinde bu söz konusuydu. Niye? Bir ihtimal o çok eski dinlerin bir kalıntısı olabilir. Bilmiyoruz. Kaybolmuş artık. O bakımdan saygının gerekliliği çok tartışma konusudur. Bu artık kutsallık değildi. Kadının elini öpme meselesi bir şeydi. Saygı ifadesiydi. Özellikle de Orta Çağ Avrupa'sında şövalyelerin, atlı askerlerin arz ettikleri bir İtibar, hürmet nişanıydı.
Centilmenlik dedi.
Kadına. Çelebilik şeysidir. Mesela bizde yoktu öyle bir şey. Öyle bir olay yoktu. Zaten bizdeki kadın erkek birlikteliği çok temeldeki toplum yapısında vardır. Halk işte yörüklerde görmesin bu ayrımı. Orada da özel bir ihtimam gösterilmez. Kadın işte senin benim gibi bir yaratıktır. Birlikte yaşayıp gidiyoruz. Böyle görmüyordu Avrupa kadını. Üstün bir varlık, bir üstünlük atfederek şey yapıyordu. Davranıyordu.
Bu Meryem Ana meselesi
o olabilir sanki. Zaten Meryem Ana efsanesinin de bir ihtimal o çok eski dinlerin bir kalıntısı olarak gelmiş olması.
O Kibele kültüne falan dayandırırlar.
Evet, evet. O şey var. Sonuçta demek istediğim şu, kutsallık bizi bağlayan, serbestliği sınırlayan ve müellifi bulunmayan bir şartnameler dizisidir. Biliyor muyum? Müellifi yok. Frenkçe söylersek anonim bir olaydır. Eflatun'un devletinde bu baş tacı edilen bir olaydır. Kutsallık. Bunu nerede görüyoruz? Okulunda görüyoruz. Dine haddinden fazla ağırlık veriyor. Bunu kim söylüyor? Talebesi Aristoteles söylüyor. Aristoteles'le zaten Eflatun'un gizli kalabilecek köşe bucaklarını görüyor. Çünkü Eflatun'u en yakından tanıyan canlı örnek Aristoteles olmuştu. 17 yaşında geldiği Atina'da 18 yaşında başladığı akademiya öğrenimini 40 yaşında noktalayıp gidiyor.
Gizli derslerinden falan bahseder hatta.
Anhası minhasıyla 20 yıl ve Eflatun'un en fazla üstte durduğu adamdır. Aristoteles. Ve Eflatun'a en esaslı karşı çıkan da gene o olmuştur.
Bu yasalarda bu devlet sisteminden vazgeçti dediniz ya yasalar kitabında, kanunlar kitabında. Neden vazgeçtiğini merak ettim.
Hayır. Bize nedenini bildirmiyor. Nedeni çok açık, bildirmesine de hacet yok. Demin sen söyledin. Yürümüyor. Yani insana aykırı gelen bir tarafı var. Bu derece sık boğaz edilmiş insanlar var mı? Var. Katolik rahipler var. Ortodokslukta da belli bir kesim rahip tamamıyla hayattan kesik vaziyettedir. Bunların işi bunları yaşatmak. Niye, ne mecburiyetim var yahu demez mi insan? Kendimi niye bu kadar sıkıntıya sokayım? Niye bunun için yaşıyor olayım? kader seni böyle tercih etti cevabı Eflatun'un. Kadere önem vermiyorsan bütün bu yapı çöker. Bütün bu şey biter. Başta gelen iş sadakat ve fedakarlık.
Çünkü basiret bunu gerektirir.
Basiret bunu gerektiriyor. O basiretin gereğini yerine getiremiyorsan adalete uyamıyorsun. Adalet eşitlikçi değildir. Günümüzde en büyük hata da budur. Eşitlikçilik ile adalet zıt kutuplardır. Adalette her zaman için bir tarafın kendini öbürüne feda etmesi beklenir. Bu fedakarlığı kim tayin ve takdir edecek? Aynı noktaya dönüyoruz. Kader. Burada inancın bilgiye mi, imana mı sapacağı sorusu ortaya çıkıyor. Sorgulanmaz. En ufak şüpheye mahal bırakmaz. İnanç imandır. Eflatun'un sür git bilgi araştırması, bilgiyi incelemesi ve buradan felsefeyi doğurtması imanı keşfet. İman nerede karşımıza çıkar? Nedir? Sınırları nelerdir? Bunu daha önce anlattığım, suya düşen adamın imdat bağırışına koşan ve kendini suya atan kişide görüyoruz. Burada bir iman var. Bana ne ya bu heriften? Boğulursa boğulsun. Ben mi boğuluyorum? Ve hatta aklımı çiğneyerek adamı kurtarmak üzere kendimi ölüme atabiliyorum. Bu da ne diyordu? Cüret diyordu. Hiçbir şekilde müdahale etmemekten iyidir o cüret. Ola ki bir şekilde o kişiyi kurtarır. Çok düşük bir ihtimal olmakla birlikte.
En azından niyeti halis ve sahih.
İman zaten bir niyet işidir. Sokrates'ten biliyoruz bunu. Niyet dışa kapalıdır. Dış hayata kapalıdır niyet. Hukuk sadece görüneni esas alır.
Niyet mutlak mahremimiz var.
Ve Sokrates hukukça mahkum olur. Niyet itibariyle değil. Bunu o da söylüyor bize. Karısı bağırırken seni suçsuz yere idam ediyorlar. Ya bir de suçlu olsaydım diyor. Suçsuzluğunu kendisi biliyor. Ama dış dünya toplumu öyle bilmiyor. Ben suçsuz olduğumu biliyorum, siz beni idam edemezsiniz demiyor. ben nasıl görünüyorsam ona göre yargılanırım demeye getiriyor.
Hukuk zahire göre işler.
Zahire göre işler. Eflatun'un yaptığı bu iki dünyayı bize göstermektir. Teşrihini yapıyor. Görünen ve görünmeyen dünyaların teşrihidir. Bir yandan o idea alemi, öbür yanda da görünürlükler dünyası, fenomenler dünyası. Bu ikisi birbirine zıt gözükse de Eflatun'un indinde ikisi içten içe bağlıdırlar. Bir tercihte bulunmak gerekiyorsa o bunu buna tercih ediyor. Nerede? Devlet başlıklı söyleşisinde. Kanunlarda burası ağırlık kazanıyor. Burayı elden bırakmıyor. Ama gerçeklik, yani yaşanan tecrübeler onu buraya sürüyorlar.
Bu kanunlar devletten daha sonraki bir zamanda yazılmış.
Tabii, tabii. Çok bayağı sonrasında yazılan. Tabii kanunlar da devlet de, devletin kaç kitabı olduğunu unuttum şimdi. Onlar bir anda yazılmıyorlar. Devleti yanlış hatırlamıyorsam Sicilya'daki ilk seferi sırasında başlıyor ve uzun yıllar sürüyor. Ama esas verimi akademiyi kurduktan sonra, orada kafayı vurup artık her türlü maceradan uzak yazmaya veriyor kendini. Ve tabii öğretiyordu. Ama öğretimi o kadar ağır, yani ağırlık vermiyor. Çok adam topluyor. Kendini gitgide çekiyor. Yazmaya bu kadar muazzam eserleri ancak kendine ayırdığın bir zamanda verebilirsin. Bunu yapıyor.
Evet değerli hocam. Aristoteles'e doğru bir ufuk gözüktü sanırım artık bu bölümle birlikte. Devleti de konuşmuş olduk. Platon'un devlet konusunu da elimize almış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza dilinize sağlık.
Efendim iyi geceler dileyerek huzurlardan ayrılıyoruz. Tabii Eflatun'u biz ömür boyu tekrarlayacağız. Yani burada bitti diye bir şey yok. Noktalı virgül var diyelim. Unutulmasın ki felsefe ona düşünmüş bir dipnottur. Bundan sonrakiler. Efendim saygılarımız ve sevgilerimizle huzurlardan ayrılıyoruz. Podcast dinle.